Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 24. Ayrım. 4. Bölüm. 11 Kasım, 12 Kasım. Washington'un yıkımı topyekün olacak. 35. Washington DC 13. Sergey Mazlov şaşkındı. Moskova'daki tek yatak odalı dairesinde gecenin geç saatinde karısıyla birlikte sosis ve kızarmış patates yemek üzere sofraya otururken ön kapının çalındığını duymuşlardı. Daha önce hiç görmediği iki adam PSB kimliklerini göstermiş, hemen valizini hazırlamasını söylerken diğer yandan da Mazlov'un dehşete düşmüş karısı Lara'ya kocasını tutuklamadıklarını, tam tersine Moskova dışında çok önemli bir toplantıya katılması gerektiğini, bu yüzden bir süre eve gelemeyeceğini anlatmışlar, sonra da Mazlov'u arabaya alıp son hızla FSB merkezine götürmüşlerdi. Mazlov orada neredeyse 2 saat boyunca 6-7 istihbarat yetkilisi ve Savunma Bakanlığından üst düzey kimyacıların verdiği briefinge katılmış, sonra da camları karartılmış bir BMW ile Vnukovo havaalanına getirilmişti. Piste bekleyen özel bir Amerikan Learjet'e bindirilen Volgogradlı 39 yaşındaki bilim adamı daha ne olduğunun farkına bile varamadan kendini kutup dairesinin karanlıkları üzerinde bulmuştu. Yaklaşık 7 saat sonra Andrews hava üssüne indiğinde bir Rus büyükelçilik memuru karşılamıştı Mazlov'u. Daha sonra yine bir arabaya bindirilmiş, bu kez gizli servise ait füme camlı bir dizi Chevrolet cipinin eşliğinde Beyaz Saray'ın arkasında bir yere getirilmişti. Beyaz Saray'ın doğu kanadı boyunca giden bir tünelden geçirilmiş, sonunda güçlü bilgisayarların, yazıcıların, tarayıcıların, 20 kadar telefon hattının, fokurdayan bir kahve makinesinin, su damacanasının, çeşitli yiyecekler, 7-Up, Fanta ve Pepsi dolu bir servis tepsisinin bulunduğu küçük bir büroya getirilmişti. Yorucu yolculuk nedeniyle nerede olduğunu şaşıran, gözlerini açık tutmakta zorlanan Mazlov'u karşılayanlar, onun gelişini merak ve heyecanla bekleyen 20 kadar Amerikalı subay ve sivildi. Amerika Birleşik Devletleri Askeri ve Biyolojik Kimyasal Komuta Merkezi'nden kimyagerler ve sinir gazı uzmanları. Yaklaşık 2 saat boyunca Mazlov'u ürün A232X hakkında soru yağmuruna tuttular. Verdiği değerleri, matematiksel tahminlerini sorguladılar. İki yudum kahve arasında verileri bilgisayarlara girdiler. Sonunda yazıcı çıktılarını eline sıkıştırarak başka bir odaya gitme zamanının geldiğini söylediler. Daha önce değil Washington'a, Amerika'ya hiç gelmemişti. En çılgın düşlerinde bile Beyaz Saray'a konuk olacağını aklından geçiremezdi. Oysa buradaydı işte. Çok önemli insanlarla dolu bir odada, Başkan Andrew W. Booth ve onun güvenlik konseyiyle yüz yüze. Mazlov bunalmıştı. Burnuyla alnı terlemeye başladı. Bay Mazlov, Sergey, konuya girmek ister misiniz efendim? Mazlov asabiyetle 20 yıl önce punk modası tüm dünyada fırtına gibi eserken Moskova Bilimler Akademisi öğrencisi olduğu yıllardan beri sol kulağına taktığı altın küpeyi sıvazladı. Yanında oturan uzman çevirmeni Amerikalılar sağlamıştı ancak Mazlov kadının hizmetine ihtiyaç duyulacağından kuşkuluydu. Sovyet askeri ataşesi olarak bir dönem Londra'da bulunmuş olan babasının sayesinde mükemmel İngilizce konuşuyordu. Dile hakimiyetinden emin, tüm sayılar önünde hazır, ne söyleyeceğinin bilincindeydi. Ayağa kalkıp dinleyicilere, masanın çevresine oturmuş Amerika başkanıyla danışmanlarına, duvarların dibine sıralanmış Birleşik Devletler ordusu kimya uzmanlarına baktı. Washington gibi büyük bir kente karşı 1000 litre A232X kullanılarak girişilecek bir sinir gazı saldırısı sadece bir şekilde sonuçlanır. İnanılmaz ölçüde insan kaybıyla, diye başladı sözüne. Konuşurken karşısındakileri bir sınıf dolusu öğrenci sanmaktan korkuyordu. Yine de böyle bir silahın başkentinize vereceği hasarı kesin olarak söyleyecek durumda değilim. Bunun nedeni A232X'in insanlar üzerinde denenmemiş olmasıdır. Bu bakımdan tüm söyleyeceklerim teoriden öteye geçmeyecek. Size şu kadarını söyleyeyim, laboratuvarlarda hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ortaya çıkan sonuç, bu kimyasalın öldürücü gücünün son derece büyük, çok Maslow, arkasında duran kadın çevirmenin onu her türlü güçlükten kurtarmaya hazır beklediğinin farkında, hafızasını zorlayarak doğru sözcüğü aradı, akıl almayacak kadar korkunç olduğudur. Dinleyicilerin dikkatini topladığını görünce güveni arttı. Konferans masasının ucunda bir sehpa üzerine yerleştirilmiş özel haritanın başına geldi. Harita Washington DC'yi kent merkezi ile çevre bölgeleri gösteriyordu. Silinmez keçe kalemle çizili, kırmızı, portakal rengi ve yeşil üç eş merkezli çember, kentin merkezinden çıkıyor, büyüyerek çevreye açılıyordu. Maslow, Washington'u tanımıyordu ama renkli çemberin ne anlama geldiğini bilmesi yeterliydi. Çalışma arkadaşlarınızın yardımıyla yaptığım hesaplara dayanarak, böyle bir saldırının neden olabileceği ölüm ve yaralanmaları en düşük yanılma payıyla kestirmeye çalıştım. Cihazın nereye saklandığını bilmediğinize göre bu çalışma için en kötü senaryoyu kabul ettim. Azami insan kaybına sebep olmak için hemen hemen rüzgarsız bir günde, sokaklar kalabalıkken, kent merkezine yakın bir yerden ve uygun bir yükseklikten yayılacağını varsaydım. Maslow parmağını sırasıyla kırmızı, portakal rengi ve yeşil çemberlerin üzerinde gezdirdi. Bu üç çember, önemli hasar bölgelerini tehlike sırasıyla göstermektedir. Kırmızı bölgeyle başlayalım. Hafta içi bir günün iş çıkış saatinde yaklaşık 5.30'da insanların bürolarından çıktığını, otobüs beklediklerini ya da metro istasyonuna yürüdüklerini, hatta arabalarına binip eve doğru yola koyulduklarını, 1000 litre A-232X içeren cihazın taşıyıcı roket tarafından 300 metrede patlatıldığını düşünürsek, Maslow parmağı ile kırmızı çemberi izledi. Kuzeyde Union Garı'ndan, doğuda 4. Cadde'ye kadar National Mall'den, güneyde Dwight D. Eisenhower otoyolunun ucundan, batıda da Independence Caddesi'nden geçiyordu. Capitol Hill çemberin tam merkezindeydi. Bu çemberin içinden kimse kurtulamayacak. Anında ölecekler. Hiç kimse mi? Diye sordu başkan, inanamıyormuş gibi. Kurtulan olmayacak mı? Maslow kafasını salladı. Hayır efendim. Evlerinde ya da bürolarında kalanlar bile güvende olmayacak. Gaz açık pencerelerden binalara sızacak. Camlar kapalıysa gaz havalandırma menfezlerinden emilecek. Belki saldırı sırasında yerin çok altında, metro istasyonlarında ya da bodrumda bulunanlar kurtulabilir ama bunların sayısı az olacaktır. Bu çemberin içindeki diğerleri içinse, Maslow parmaklarını şaklattı, bu kadar sürede birkaç saniyede ceset olacaklar. Paul Burton sersemlemiş gibiydi. Bu gazın bunları yapabileceğine inanmak güç. A-232X'in herhangi bir sinir gazından çok daha zehirli olduğunu unutmayın, diye cevap verdi Maslow. Bir kişiyi öldürmek için küçük bir damlanın %1,5 kadar bir miktarın ciğere girmesini sağlamak yeterli olur. Bu miktar çıplak gözle görülemeyecek mikroskobik bir hacim. Maslow bir an sustu. Mesela diye devam etti, yaptığımız bir denemede toplu iğne başının onda biri kadar küçük bir damlacık 60 kiloluk sağlıklı bir Alman kurdunu 5 saniyede öldürmeye yetti. Bundan aynı ağırlıkta sağlıklı bir yetişkinin ya da çocuğun aynı dozu alması durumunda aynı sürede öleceği sonucunu çıkarabiliriz. Maslow yine durdu. Söylediklerinin özümsenmesini bekledi. Şu olacak diye sürdürdü sözlerini. Kurbanlar roketin patlamasını görebilir. Sonra başlarının üzerinde sis gibi beyaz bir bulut oluşacak. Çürümüş balık kokusunu andıran hafif ama rahatsız edici bir koku duyacaklar. Kurbanlar gözlerinde yoğun bir sancı, göğüslerinde de sanki çok güçlü bir çelik şeritle sarılmış gibi dayanılmaz bir sıkışma hissedecekler. Vücut sıvıları burunlarından ya da ağızlarından gelecek. Kurbanlar umutsuzca soluk almaya çabalayacak. Kusacaklar, ishal olacaklar, kasılacaklar. Vücutları eğilip bükülecek. Hemen ardından bilinçlerini yitirecekler. Ölüm, roketin ne kadar yakında patladığına bağlı olarak saniyeler ya da dakikalar sürecek. Ama kırmızı çemberin içinde belirtilere neredeyse hiç rastlanmayacak. Çünkü bu bölgede yakalanan herkes aşırı doz almış olacak. Maslow, dehşetle onu izleyen, şaşkın, korkmuş yüzlere baktı. Anında ölecekler. Alexandria, Virginia, 13-18. Beyaz Saray'ın 10 kilometre gerisinde Wentworth sitesine 5 dakikalık yolda Muhammed Raşit arabayı kullanılmayan bir deponun arkasındaki arsaya soktu. Carla ve Gorev ile birlikte Explorer'dan indiler. Aceleyle deponun kapılarını açıp hep birlikte içeri girdiler. Beyaz Ryder minibüs hala oradaydı. Raşit arka kapıları açınca iki güçlü Japon motosiklet minibüsün iki yanına dayanmış siyah Yamaha ile koyu mavi Honda göründü. Arabın yüzü hala öfke saçıyordu. Yumruğunu minibüsün kapısına vurdu. Nasıl? Bizi nasıl buldular? Bunu daha sonra düşünürüz, dedi Gorev. Yürümeye davrandı, böğrünü tutup sendeledi. Carla yanına koştu. Neyin var? El bombası şarapneli. Kendi hatam. Patlamadan kurtulmak için yeterince hızlı hareket etmedim. Bir bakayım. Gorev parkasının fermuarını indirince Carla sol yanında bıçak yarası gibi kötü bir kesik gördü. Gömleği kızıla boyanmıştı. Acı çekiyor, yüzü terden sırılsıklam olmuş parlıyordu. Carla'nın yüzü soldu. Bir doktor gerek Nikolay, kan kaybetmişsin. Göründüğü kadar kötü değil. Kemiğe değmedi. Kanama durdu. Onun için bana tampon yapacak bir şey bul. Bırak da ben kullanayım. Becerirsen tamam. Gorev, Carla'nın çantasından çıkardığı eşarbı böğrüne bastırdı. Raşit, Gorev'in durumuna aldırmadan minibüsün arkasından bindi. Siz ikiniz kıpırdayın. Bunun için kaybedecek zamanımız yok, dedi öfkeli bir sesle. Uzaklardan bir yerden gelen helikopter gürültüsü üçünü de harekete geçirdi. Çılgınlar gibi uğraştılar. Tahta rampaları yerlerine sürüklediler. Motosikletleri indirdiler. Sonra Carla kaskları ve deri motosiklet elbiselerini uzattı. Giyinmeleri tamamlandığında Raşit kaskını başına geçirdi. Akrebini sırt çantasına tıkıp çantayı boynuna astı. Buradan olabildiğince çabuk gidin. Kaçmaya hazır Yamaha'ya bindiğinde yüzü terden parlıyordu. Ayrı yollardan gideceğiz. İzlenmediğinizden emin olmak için çok dikkatli davranın. Yazlık evde buluşacağız. Tabii eğer polis yolları kapatmadan oraya varabilirsek. Ya başımız derde girerse? Raşit buz gibi bakışlarını Gorev'e dikti. Sonra tükürür gibi konuştu. Biz denizdeki su damlaları gibiyiz. Bize ne olursa olsun hiçbir şey değişmez. Yine de sana şunu söyleyeyim. Amerikalılar aptallıklarının bedelini ödeyecekler. Yakalanmadan önce bu kenti ıssız bir çöle çevireceğim. Bu söylediklerimi unutma. Ağzı kızgınlıktan çarpılmış bir halde Yamaha'yı çalıştırdı. Sana gelince Gorev, ciddi bir hata yaptın. Elinde fırsat varken Orus'un işini bitirmeliydin. Bir daha sakın böyle bir yanlış yapma. Kaskının siperliğini indirdi, gaz verdi ve Yamaha'yı kapıya sürdü. Çevresini görebilecek kadar ilerleyip sağa sola bakındı. Uzaklaşmadan önce etraf sakin işaretini verdi. Carla Honda'ya binerken tedirgindi. Becerebilecek misin? Gorev kaskını kafasına geçirdi. Güçlükle motosikletin arkasına binerken acıdan yüzü kasılıyordu. Daha beterini gördüm. Raşit dediğinde kararlı, öyle değil mi? Eğer yakalanma tehlikesi hissederse cihazı harekete geçirir. İşte bundan emin olabilirsin. Gorev düşünceliydi. Siperliğini indirdi. Carla da onu taklit etti. Sonra pedala basıp Honda'yı çalıştırdı. Washington DC 13-15. Ya bir sonraki çember diye sordu başkan. Anlaşılan bir sonraki ölüm dalgasını gösteriyor. Beyaz Saray'ın bodrumunda Sergey Maslov söylediklerini sindirmeye çalışan dinleyicilerden kendisine yönelen düşmanlık dalgasını hissetmişti. Nedenini anlayabiliyordu. Ne de olsa hepsini, ailelerini, arkadaşlarını, hemşehrilerini öldürebilecek sinir gazının üretiminde çalışmış bir kimyagerdi. Doğru diye cevap verdi. Yeniden haritaya döndü, parmağıyla batıda 12. cadde ile Jefferson kavşağını, güneyde Capitol Caddesi'nin uzak bölümlerini, doğuda Lincoln Parkı'nı, Kuzeyde de neredeyse New York Caddesi'ni çevreleyen portakal renkli çemberi izledi. Bu bölgede patlamanın hemen ardından kurbanların çoğu gaz soluyacak ama çok daha düşük dozlarda. Yani derhal ölümle sonuçlanacak mikroskobik damlacıktan ciddi belirtilere neden olacak bir mikrobun birkaç binde biri oranında miktarlara kadar. Ciddi belirtiler derken kas denetiminin yitirilmesinden, ciğer ve sinir fonksiyonlarının yavaşlamasından, akut nefes alma güçlüklerinden söz etmek istiyorum. Bu bölgede bulunup hayatta kalmayı başaranların çoğu uzun süreli ciddi hastalıklarla boğuşacaklar. Kalp yetmezliği, astım ya da bronşiti olan kurbanlar büyük bir olasılıkla ölecekler. Hala %100'lük ya da bu orana yakın bir ölüm oranından bahsediyoruz ama hemen ölecek olanların oranı %50 ile 75'e düşecek. Hayatta kalanlara ne olacak diye sordu başkanın ekonomiden sorumlu danışmanı Charles Rivermont. Yoğun saatlerde içinde belki de 1 milyon insanın bulunacağı portakal renkli çemberi gösteriyordu. Çoğu ölecek. Bu saldırı sonrasında ülkenizde şimdiye kadar hiç görmediğiniz ölçüde korkunç olaylar olacağını unutmayın. Acil servisleriniz kargaşa ve akıl almaz sayıda yaralı yüzünden gerekli şekilde çalışamayacak. Can kurtaran ekiplerinin bölgeye biyokimyasal elbiseler ve nefes alma cihazları ile girmek zorunda olmaları, sokaklarda yatan kurbanlara etkili tedavi uygulamalarını engelleyecek. Verebilecekleri yardım hiçbir şeye yaramayacak. Paul Burton, Maslow'u dinlerken yıldırım çarpmış gibiydi. Gözlerinin önünde kırmızı, portakal rengi ya da yeşil çemberler değil, Washington'un canlı sokakları vardı. Restoranlarla, kafelerle, galeri ve dükkanlarla dolu sokaklar. Doğduğu, büyüdüğü kentin kalbi. Çocukken ve sonra da oğullarıyla oynadığı parklar. Görkemli tasarımı, kültürel çeşitliliği, zarafeti yüzünden sevdiği kent. Görkemli evleriyle Massachusetts Caddesi, ulusun simgesi Capitol Hill, doğu baharatları kokularıyla Çin mahallesinin kalabalık sokakları. Çocukken annesiyle birlikte cumartesi çiftliğine gittikleri, taze meyve ve sebze aldıkları doğu pazarının kurulduğu 7. cadde. Maslow'un bahsettiği isimsiz kurbanları da algılayamıyordu. Onların yerine yüzler görüyordu. Taksi şoförleri, dükkan sahipleri, garsonlar, polisler, siyasetçiler, belediye ve devlet memurları, karısıyla birlikte çocukluklarından beri tanıdıkları yakın akrabalar, aileler ve arkadaşlar, Nathan'ın oyun arkadaşları, Ben'in yuvasındaki yumurcaklar, siyah komşularını, Güney Georgetown'daki yoksul evleri, Connecticut Caddesi'ndeki memur apartmanlarını, Adams Morgan'daki zengin evlerini gördü. Tek bir evin bile bu felaketten kurtulamayacağını anladı. Acil durum tıbbi müdahale ekiplerimizi harekete geçirmenin anlamsız olacağını mı söylüyorsunuz? Maslow başını salladı. Bana kalırsa kesinlikle etkisiz olacaklar. A-232X'in panzehiri yok. Hayatta kalanların çoğu hastaneye yetiştirilebilse bile sonradan ölecektir. Ordunun kimya uzmanlarından biri sesini yükseltti. Profesörün bahsettiği kargaşa kitlesel galeyanla daha da yoğunlaşacaktır efendim. Açıkla, dedi başkan. Histeri kaynaklı salgın adıyla bilinen tıbbi bir olay var. Psikolojik bir hastalık. Mesela görülebilir bir hastalığı olan birisi varsa onun çevresindekiler de aynı hastalık belirtilerini gösteriyor. Om tarikatının Tokyo metrosuna yönelttiği sarin gazı saldırısı bunun en güzel örneği. 12 kişi öldü, 1000 kadarı gazın etkisinde kaldı ama neredeyse 5000 kişi hastanelere doluşup aynı rahatsızlıktan yakındı. Oysa burada ayakta kalmayı başarmış birkaç acil servisi tıkayabilecek bir insan dalgası düşünmek gerekiyor. Gözlüklü genç Rus profesör söyleneni onaylamak için başını salladı. Sonra da 3. çembere, yeşil çembere döndü. Yeşil bölgede yakalananlar için bir ümit var. Parmağıyla çizdiği yuvarlak, güneyde Anacostia Irmağı'nın kıyılarından, doğuda George Washington Üniversitesi'nden, kuzeyde Le Droit Parkı'ndan, doğuda Capitol Heights'tan geçiyordu. Burada ölüm oranı %15 ile %30 arasına inecektir. Ama gazı soluma risklerini en aza indirmek için hayatta kalanların hızla bölgeden uzaklaştırılmaları başlı başına bir sorun olacaktır. Gaz havada ne kadar kalır? A-232X'in ayak izi, parçacıkların atmosferde, suda ya da bina veya yol gibi insan yapısı şeylerde oyalanma süresine ayak izi diyoruz. 4 aya kadar sürer. Başkanın özel danışmanı Bob Rapp, odanın gerilerinden sordu. Bize Amerika'nın başkentinin 4 ay süreyle oturulamaz olacağını mı söylüyorsunuz? Bu mümkün olabilir mi? Aslında biraz daha uzun, 6 ay da sürebilir dedi Maslow. Unutmayın, sokaklarda birbirlerinin üzerine yığılmış yüz binlerce ceset olacak. Saldırı sonrası temizlik ve cenaze işleri çok zaman alır. Gaza maruz kalma riski en aza indirilmeden geniş çaplı bir temizlik programına başlamamak gerekir. Üstelik göz önünde bulundurulacak bir tehlike daha var. Tifo ve kolera salgınları. Temizlikle görevlendirilenler, kendi hayatlarını tehlikeye atmamak için etkilenmiş bölgelere girmekten kaçınabilirler. Bana kalırsa, dedi yüzü kızarmış Mitch Gaines, bu alet patlarsa Washington dev bir mezarlığa dönecek. Yıkılmış, yerle bir edilmiş. Söylediğiniz gerçek, dedi Maslow. Daha önceki konuşmalarımızda arkadaşlarınıza söylediğim gibi göz önünde bulundurmamız gereken ve en az insan kaybı kadar ciddi başka etkiler de var. Karşınızdaki çok güçlü bir silah. Sadece insan hayatını değil, bir kenti akla gelebilecek her bakımdan tehdit edebilecek bir silah. Özellikle de böyle bir kenti. Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu başkanın danışmanı Catherine Ashmore. Arka duvarın dibinden, kimyasal biyolojik hızlı müdahale biriminden bir albay cevap verdi. Hanımefendi, bana kalırsa profesör, Washington'u seçmekle teröristlerin kusursuz bir hedef bulduklarını söylemek istiyor. Hemen bütün resmi kurumların merkezi Washington'da ya da çevresinde. Eğitim, sağlık, gelirler, hazine, Amerika'nın tüm banka işlemlerini denetleyen Federal Rezerv Sistemi. Ondan sonra acil durum ve kriz yönetim ajansları var. Ordu, FBI, CIA, Pentagon, Yüksek Mahkeme, Senato, Beyaz Saray. Bütün bu kurumlarda çalışanlardan büyük bir bölümü saldırıda ölecek ya da ciddi biçimde yaralanacak. Kenti 6 ay için terk etmenin yanı sıra bu kayıplar devletin işleyişini büyük ölçüde engelleyecek. İnsan öldürmek bazen en saldırgan teröristler için bile başlıca hedef olmayabilir. Kargaşa ve düzen bozukluğu en az insan ölümü kadar önemli olabilir. Bu saldırının varacağı asıl sonuçta böyle olacak. Eğer bu ülke bir makineye benzetilirse, Washington ana çark olmalı. Ana çark bozulursa, ülkenin altyapısı durur. Bunun sonucu kaos ve sıkı yönetim, hasarlı bir ekonomi ve dengesi bozulmuş bir toplumdur. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri hükümeti durur. Maslow yine sessizce onayladı. Sessizlik odayı kapladı. Odadakiler Rus bilim adamının çizdiği soluk kesici felaketin boyutlarını algılamaya çalışıyorlardı. Bu kez bambaşka bir kabusla yüz yüzeydiler. Yönetim, yasa ve düzen yokluğunda tüm Amerikan kentlerinde kargaşa, kaos. Başkan konuştu. Profesör Maslow, ne kadar ürkütücü olsalar da bu düşünceleri şimdilik bir kenara bırakırsak, çizgiyi nerede çekiyoruz? Azami kaç ölü, kaç yaralı? Maslow kağıtlarını karıştırdı. Bilgisayar çıktıları, getirdiği verilerden Amerikan bilgisayarlarının hesapladığı, hata payı olmayan programlarla hesaplanan modeller. Washington'un başına gelebilecek her şey bu kağıtlara yazılıydı. Kentin tıbbi servislerinin durumu, %5'inden daha azı çalışabilir durumda, altyapısı tümüyle kullanılmaz, polisi %8'li çalışabilir durumda, Washington Caddesi'nde yürüyenlerden yüzde kaçının hayatta kalacağı, %1'i, saldırıdan sonra parçacık yayılımı nedeniyle kaç özel evin, kaç iş yerinin oturulmaz halde olacağı, 200 binden fazla. Liste uzayıp gidiyordu. 3 çemberin içindeki bölgelerde ölecek, bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlı sayısı, saldırı sonrası saatlerde ve günlerde tıbbi yardım yokluğundan dolayı ölecek yaralı sayısı. Her üç bölgede hayatta kalacak ya da ölecek polis, asker, memur, mühendis, doktor, hemşire, belediye işçisi. Öylesine düşünülmez, öylesine buz gibi bir hesaptı ki, soğuk siyah sayılara bakıp toplamaya çalışan Maslow, bu odadaki insanların göreceği kabusun yekûnunu çıkartmaktansa, birden Moskova'daki renksiz dairesinde oturup akşam yemeği yeme isteği duydu. Biraz önce belirttiğim koşullarda, Washington DC'deki ölüm ve yaralı sayısının yarım milyonun biraz altında kalacağını düşünüyorum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 296. Devamı 25. ayrımda.